Ayrım 8, Yaşam Öyküleri, Dostoyevski, Androjit, sayfa 66. 2. Dostoyevski'nin kitaplarında yakalayacağımız kimi ruhsal ve ahlaksal doğrular pek önemli görünüyor bana ve bu doğrulara değinmekte gecikiyorum. Ama bunlar öylesine gözü pek ve yeni doğrular ki, eğer dost doğru üzerlerine yürürsem belki çelişik gibi gözükecekler. Bu yüzden sakına sakına ilerlemem gerekiyor. Son konuşmamızda Dostoyevski'nin kişiliğinden söz ettim size. Şimdi ve özellikle de bu kişiliğin niteliklerini değerlendirebilmek için onu yerli yerine oturtmada yarar görüyorum. Birkaç Rus'u yakından tanıdım ama Rusya'da kalmadım hiç. Ve eğer yardım görmeseydim buradaki işim epey güç olacaktı. Bu yüzden sizlere önce Dostoyevski üzerine yazılmış Almanca bir kitaptan Rus halkıyla ilgili bazı gözlemleri aktaracağım. Madame Hoffman, Dostoyevski'nin bu harika yaşam öykücüsü, önce özellikle toplumun bütün sınıflar arasındaki engellerin yıkılmasını ve Dostoyevski'nin romanlarında rastladığımız insanlar arasında ilişki kolaylığını sağlayan dayanışmaya, herkesi birbiriyle kardeş kılan kardeşliğe dokunmaktadır. Karşılıklı tanışmalar, afansız sevgiler, Dostoyevski'nin kahramanlarından birinin pek güzel bir deyişle rastlantı aileleri adını verdiği tanışıklıklar. Evler açık ordugahlar olmakta, dünkü yabancı bugün el üstünde tutulmaktadır. Dostunuzun dostu evinize gelmekte ve hemencecik ahbaplık kurulmaktadır aranızda. Madame Hoffman'ın Rus halkıyla ilgili bir başka gözlemi, titiz bir yöntem izlemekte ve hatta çoğu kere özen göstermekteki yetersizlik, görünüşe göre Rus, düzensizlikten pek rahatsız olmamakta ve bundan kurtulmak için büyük bir çaba harcamamaktadır. Ve eğer konuşmalarımdaki düzensizliğe bir özür aramama izin verirseniz, bu özürü Dostoyevski'nin düşüncelerindeki karışıklıkta, bu düşüncelerin aşırı iç içeliğinde ve onları bizim batılı mantığımızı doyuracak bir düzene sokabilmeye çalışırken karşılaşılan olağanüstü zorlukta bulacağım. Madame Hoffman, bu dalgalanmanın, bu kararsızlığın nedenini, saatlerin ritmi dışında kalan o bitmez tükenmez kış gecelerinin, bitmez tükenmez yaz günlerinin doğurduğu zaman bilincinin zayıflamasında görmektedir. Via Colombia tiyatrosunda yapmış olduğum kısa anma konuşmasında Madame Hoffman'ın kitabından küçük bir olay anlatmıştım daha önce. Buluşmalarına zamanında gelmemekle suçlanan bir Rus şu karşılığı veriyordu. Evet, yaşam çok zor. Öyle anlar var ki hiç sektirmeden yaşanmak istiyor. Bu da bir buluşmaya geç kalmaktan çok daha önemlidir. Ve biz bir anda bu çok şey anlatan tümcede bir Rus'un iç yaşam konusunda ne hissettiğini yakalayıveriyoruz. İç yaşam onun gözünde bütün öteki toplumsal ilişkilerden çok daha önemlidir. Ayrıca Madame Hoffman'la birlikte her Rus'un Leyden'e acı çekme ve Mittelden'e acıma, bir cinayet işleyenin içini kaplayan acıma duygusu karşısındaki eğilimini de belirtmeliyiz. Rusça'da mutsuz kişiyle suçluyu anlatmak için tek bir sözcük, cinayet ile yalın bir suçu anlatmak üzere de gene tek bir sözcük vardır. Bütün bunlara bir de yarı dinsel bir pişmanlık duygusunu eklersek, her Rus'un bütün öteki insanlarla ve özellikle yabancılarla ilişkilerinde gösterdiği yenilmez güvensizliği daha iyi anlarsınız. Batılıların sık sık yakındığı ama Madame Hoffman'ın görüşüne göre başkalarının değersizliği duygusundan çok, her Rus'un gönlünde hep uyanık olarak bulunan kendi kişisel değersizliği ve günahkarlığı duygusundan ileri gelen bir güvensizlik, alçak gönüllülükten ileri gelen bir güvensizlik. Her Rus'un hem de her türlü inancını yitirdikten sonra bile taşıdığı o garip din duygusunu hiçbir şey Budala'daki kahramanın Prens Mişkin'in sizlere okuyacağım şu dört karşılaşması kadar veremez. İnanç konusunda diye gülerek söze başladı Mişkin, geçen hafta iki gün içinde dört değişik şeyle karşılaştım. Bir sabah trenle giderken yol arkadaşı olarak S ile yan yana düştüm, 4 saat gevezelik ettim onunla. Onun hakkında pek çok şey işitmiştim ve özellikle dinsiz olduğunu biliyordum. Çok bilgili bir adamdı. Gerçek bir bilginle konuşabilmekten sevinç duyuyordum. Üstelik pek iyi bir eğitim almış, bu yüzden bana sanki akıl ve bilgi açısından eşitiymişim gibi davrandı. Tanrı'ya inanmıyor. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Söyledikleri sorunla ilgili değil gibiydi. Daha önce de inançsız kişilerle konuştuğum ya da onların kitaplarını okuduğum zaman aynı gözlemi yapmıştım. İnançsız kişilerin bütün kanıtları, hatta görünüşte en doğru olanları bile yetersizdi. Bu düşüncemi S'den saklamadım. Ama derdimi pek açık anlatamadım herhalde, çünkü anlamadı söylediklerimi. Akşam bir kasabaya indim. Yerleştiğim otelde herkes bir önceki gece burada işlenmiş bir cinayetten söz ediyordu. Orta yaşlı, eskiden beri dost olan ve ikisi de sarhoş olmayan iki köylü çay içmiş, sonra da yatmaya gitmişlerdi. Aynı odada kalmak istemişlerdi. Bu köylülerden biri iki günden beri arkadaşının üzerinde daha önce görmediği incilerden yapılma bir zincirle tutturulmuş bir gümüş saat bulunduğunu fark etmiş. Bu adam hırsız değilmiş, dürüst bir insanmış ve bir köylü için oldukça varlıklıymış. Ama saat öyle hoşuna gitmiş, öyle dayanılmaz bir istek duymuş ki kendini tutamamış. Bir bıçak almış, arkadaşı yatar yatmaz ayaklarının ucuna basa basa yaklaşmış, vuracağı yeri bellemiş, gözlerini göğe çevirip haç çıkarmış, büyük bir inançla şu duayı mırıldanmış. Ulu Tanrım, insanın hatırı için bağışlayın beni. Bir vuruşta koyun gibi boğazlamış dostunu, sonra saati almış. Rogojin kahkahayı bastı. Bu ana dek bunca somurtup durmuş bir insanın bu apansız neşesinde garip bir şey vardı hatta. İşte buna sevindim. Bundan daha hoş bir şey olamaz diye bağırdı kesin bir sesle ve adeta soluk soluğa. Biri Tanrı'ya hiç inanmıyor, öbürü ise öylesine inanıyor ki insanları öldürmeden önce ona dua ediyor. Hayır prens, hayır dostum. Bu kadar da uydurulmaz. Ha ha ha. Hayır, bundan daha hoş bir şey olamaz. Ertesi sabah kentin içinde gezintiye çıktım. Tahta döşeli kaldırımda zigzag yaparak ilerleyen sarhoş bir askere rastladım. Yanıma geldi. Barin, al şu gümüş haçı, 2 grivnasa bırakıyorum onu sana. Gümüş bir haç. Az önce boynundan çıkardığına hiç şüphe olmayan bir haç koydu elime. Haç mavi bir kordonla bağlanmıştı. Ama daha ilk bakışta teneke olduğu görülüyordu. 8 ucu vardı ve Bizans tipi haçların aynısıydı. Cebimden 2 grivnas çıkardım, askere verdim ve haçı boynuma geçirdim. Bir barini kandırmanın çocuksu sevinci belirdi yüzünde ve eminim bu satıştan elde ettiğini hemencecik barda harcamaya gitti. O sıralarda dostum, rastladığım her şey derinden etkiliyordu beni. Eskiden Rusya'nın hiçbir şeyini anlamıyordum. Çocukluğumda şaşkın gibi yaşadım. Daha sonra yabancı ülkelerde geçirdiğim 5 yıl boyunca içimde doğduğum ülkeden bir bakıma tutucu bazı anılar kalmıştı yalnızca. Böylece kendi kendime şunları söyleyerek yola devam ettim. Hayır, bu alçağı mahkum etmezden önce bekleyeceğim. Şu zayıf sarhoş yüreklerinin içinde ne olduğunu Tanrı bilir ancak. Bir saat sonra otele dönerken kucağında sütten kesilmemiş bir çocuk taşıyan bir köylü kadına rastladım. Kadın daha pek gençti. Çocuk 6 haftalık kadardı. Annesine gülüyordu. Hem de doğduğu günden beri ilk kez gülüyordu. Birden köylü kadının büyük ama pek büyük bir inançla haç çıkardığını gördüm. Niye böyle yapıyorsun kardeşim diye sordum. O sıralarda hep soru sorardım. Niyesi belli dedi bana. Bir ana yavrusunun ilk gülümsemesini gördüğünde ne kadar sevinçliyse, Tanrı da yukarıda yeryüzündeki bir günahkarın kendisine ateşli bir dua yönelttiğini gördüğü zaman o kadar sevinç duyar. Halktan bir kadın söyledi bunları bana. Hemen hemen aynı terimlerle söyledi. İçinde bütün Hristiyanlığın özünün, Tanrı'yı bir baba gibi gören kavramın ve İsa'nın belli başlı düşüncesinin, yani Tanrı'yı tıpkı çocuğunu görünce sevinen bir baba gibi tasarlayan düşüncenin bulunduğu o pek derin, pek ince ve gerçek dinsel halktan bir kadın dile getirdi. Sıradan bir köylü kadın. Gerçekte bir anneydi o. Ve kim bilir, belki de şu askerin karısıydı. Dinle Parfen. Az önceki soruna karşılığım şu. Din duygusu özünde hiçbir akıl yürütmeden, hiçbir kusurdan, hiçbir suçtan, hiçbir dinsizlikten zarar görmez. Bu duyguda bütün bunların dışında kalan ve sonsuza dek öyle kalacak bir şey, dinsizlerin kanıtlarının hiçbir zaman ulaşamayacağı bir şey var. Ama asıl sorun şu ki, başka hiçbir yerde değil, yalnız Rus yüreğinde görülür bu gerçek. İşte benim vardığım sonuç. Rusyamızın bende bıraktığı ilk izlenimlerden biri bu. Yapılacak işler var Parfen. İnan bana, dünyamızda yapılacak çok iş var. Ve gördüğümüz gibi anlatının sonunda yeni bir özellik ortaya çıkıyor. Rus halkının özel bir görevi bulunduğuna inanış. Bu inanışı birçok Rus yazarında buluruz. Dostoyevski'de bu inanış etkin ve canlı bir kanı biçimini almaktadır ve Turgenev'e duyduğu kızgınlık onda bu ulusal duyguyu bulamamaktan, Turgenev'i aşırı derecede Avrupalılaşmış hissetmekten ileri gelmektedir. Puşkin üzerine konuşmasında Puşkin'in daha Byron'a, Şeniye'ye öykünerek yazdığı çağların tam göbeğindeyken, ansızın Dostoyevski'nin Rus havası adını verdiği şeyi, o yeni ve içten anlatımı bulduğunu söyler. İlençli soru adını verdiği şu, Rus halkına ve bu halkın değerine nasıl bir inanç duyabiliriz sorusunu yanıtlarken şöyle bağırır Puşkin. Alçak gönüllü ol, küstah adam. İlkin gururunu yen, alçak gönüllü ol. Hem de herkese karşı alçak gönüllü ol. Doğduğun toprağa doğru eğil. Etkin ayrımlar hiçbir yerde onur anlayışında olduğu kadar belirgin değildir belki de. Uygar insanı harekete geçiren gizli yay bence La Rochefoucauld'un dediği gibi öz saygısı, amour propre değil, onur sorunu, le point d'honneur adını verdiğimiz şeydir. Bu onur duygusu, bu sinirsel duygu bir Fransız, bir İngiliz, bir İtalyan, bir İspanyol için tıpatıp aynı değildir. Ama Rus halkı açısından bakılınca bütün Batı uluslarının onur duygusu birbirine karışıyor gibidir. Rus onur duygusunu tanıdıkça göreceğiz ki Batılı onur duygusu pek çok noktada İncil'deki temel kurallarla çatışmaktadır. Ve işte tam burada Rus'un onur duygusu Batılı onur duygusundan ayrılıp İncil'e yaklaşmaktadır. Ya da isterseniz şöyle diyelim. Hristiyanlık duygusu bir Rus'ta çoğu kez biz Batılıların onur duygusuna üstün gelmektedir. Şöyle bir seçmek karşısında ya öç almak ya da yanıldığını kabul edip özür dilemek yollarından birini seçme zorunluluğu karşısında Batılı çoğu kez bu sonuncu yolun saygınlıktan yoksun olduğunu ancak bir korkağa bir tabansıza yarıştığını düşünecektir. Batılı bağışlamamayı, unutmamayı, ertelememeyi bir kişilik çizgisi gibi görmeye yatkındır. Ve tabii hiçbir zaman yanılmamaya çalışır. Ama eğer yanılmışsa, görünüşe göre başına gelebilecek en kötü şey yanıldığını kabullenmektir. Rus ise tersine her zaman yanıldığını kabule hazırdır. Hatta düşmanlarının önünde bile olsa. Her zaman kendini aşağılamaya, suçlamaya hazırdır. Yunan Ortodoks dini burada herkesin önünde yapılacak itiraflara göz yummakla, hatta çoğu zaman bunu hoş karşılamakla doğuştan gelen bir eğilimi güçlendirmekten başka bir şey yapmamaktadır hiç kuşkusuz. Bir papazın kulağına değil de herhangi bir kimsenin herkesin önünde itirafta bulunma düşüncesi Dostoyevski'nin romanlarında bir takınak gibi sık sık yinelenir. Suç ve Ceza'da Raskolnikov Sonya'ya cinayetini itiraf ettiği zaman kız ona ruhunu yatıştırabilmesinin en iyi yolu olarak kentin ortasında yerlere kapanıp herkesin önünde birini öldürdüm diye bağırmayı öğütlemektedir. Dostoyevski'nin kahramanlarının birçoğu kimi zaman ve üstelik çoğu kez hiç beklenmedik bir biçimde zaman sıra dinlemeden gelen bir itiraf etme, neyin söz konusu olduğunu bile bilmeyen birinden özür dileme gereksinimiyle yanıp tutuşurlar. Konuştukları kişiye oranla kendilerini daha alçak bir yere koyabilme gereksinimiyle yanıp tutuşurlar. Nastasya Filipovna'nın evindeki bir toplantıyı anlatan Budala'daki o olağanüstü sahneyi anımsarsınız herhalde. Zaman geçirmek için ve sanki bulmaca ya da kağıt oynayacak çıkmışçasına orada bulunan herkesin yaşamındaki en bayağı eylemi itiraf etmesi önerilir. Ve işin en güzel yanı şu ki önerme geri çevrilmez. Herkes az ya da çok içtenlikle ama hiçbir utanma sıkılma duymaksızın itirafa koyulur. Ve dahası var. Dostoyevski'nin kendi yaşamından bir olay. Dostoyevski'nin pek yakını olan bir Rus'tan duydum bunu. Birkaç kişiye anlatma dikkatsizliğini gösterdim ve çok geçmeden herkes onu işine geldiği gibi yorumladı. Oysa sonradan başkalarının ağzından dinlediğim biçimiyle tanınmaz olmuştu. İşte bunun için onu burada sizlere anlatmak istiyorum. Dostoyevski'nin yaşamında son derecede karışık olgular var zaman zaman. Bunlardan özellikle birine Dostoyevski daha önce Suç ve Ceza'da cilt 2 sayfa 23 değinmişti ve görünüşe göre bu olgu Ecinlilerin bir bölümünde konu olarak kullanılmıştı. Bu bölüm Ecinlilerin Rusçasında bile yoktur ve sanırım sonradan Almanya'da satışa çıkarılmayan bir baskıda verilmiştir. Bu bölümün bir çevirisi Nouvelle Revue Française'de Haziran ve Temmuz 1922 çıktı. Sonra şu adı altında basıldı. La Confession de Stavrogin. Stavrogin'in itirafı. Plon Nure. Küçük bir kıza saldırı söz konusudur burada. Kirletilen çocuk bir odada kendini asmak üzeredir. Bu sırada bitişik odada kızın kendini asacağını bilen suçlu Stavrogin onun ölmesini beklemektedir. Bu karanlık öyküdeki gerçek payı nedir? Benim için burada önemli olan bunu bilmek değil. Ne var ki Dostoyevski'nin bu tür bir serüvenden sonra ister istemez pişmanlık acısı adını vereceğimiz şeyi duyduğu bir gerçek. Pişmanlık acıları bir süre içini kavurdu ve hiç kuşkusuz Sonya'nın Raskolnikov'a söylediği şeyi söyledi kendi kendine. İtiraf etmek ama yalnız bir papaza değil, herkese itiraf etmek gereksinimini duydu. Önünde bu itirafı yaptığı zaman en çok acı çekeceği kişiyi aradı. Hiç kuşkusuz Turgenev'di bu insan. Dostoyevski uzun süredir görmemişti Turgenev'i ve onunla arası çok bozuktu. M. Turgenev düzenli, zengin, ünlü, evrensel bir saygı kazanmış bir insandı. Dostoyevski olanca cesaretini topladı ya da belki bir çeşit baş dönmesine, gizli ve korkunç bir çekime kaptırdı kendini. Turgenev'in rahat çalışma odasını getirelim gözümüzün önüne. Turgenev masası başında kapı çalınır, bir uşak Theodor Dostoyevski'nin geldiğini bildirir. Ne istiyor? Onu içeri alırlar ve içeri girer girmez başından geçeni anlatmaya koyulur. Turgenev şaşkın şaşkın dinler. Bütün bu anlatılanlardan kendisine ne? Hiç kuşkusuz çıldırmış bu Dostoyevski. Anlatı bittikten sonra büyük bir sessizlik olur. Dostoyevski Turgenev'den bir söz, bir işaret beklemektedir. Tıpkı kendi romanlarındaki gibi Turgenev'in kendisini kolları arasına alacağını, ağlayarak öpeceğini, kendisiyle barışacağını sanmaktadır kuşkusuz. Ama bakar ki hiçbir şey olmuyor. Bay Turgenev, size şunu söylemek zorundayım. Son derece küçük görüyorum kendimi. Biraz daha bekler, sessizlik sürmektedir. Dostoyevski daha fazla dayanamaz ve deli gibi ekler. Ama sizi daha da küçük görüyorum. Bütün söyleyeceğim bu. Ve kapıyı çarparak çıkıp gider. Belli ki Turgenev onu bütünüyle anlayamayacak kadar fazla Avrupalılaşmıştı. Ve burada alçak gönüllülüğün yerini ansızın tam tersi duyguya bıraktığını görüyoruz. Alçak gönüllülüğün baş eğdirdiği insanı aşağılanma dik başlı yapmaktadır tersine. Alçak gönüllülük cennetin kapılarını açmakta, aşağılanmaysa cehennemin. Alçak gönüllülüğün içinde istemli bir boyun eğiş var. Özgürce isteniyor boyun eğiş. Bu davranış İncil'in sözünü sınamaktadır. Her kim ki kendini küçültür, yüceltilecektir. Aşağılamış ise tam tersine ruhu alçaltır, belini büker, biçimini bozar, kurutur, kışkırtır, soldurur. Pek zor iyileşen ruhsal bir yara açar. Kişilik bozulmalarının ve sapmalarının içinde tek bir tanesi yoktur ki başlangıcında bir aşağılanış bulunmasın. Ki bu kişilik bozulma ve sapmaları Dostoyevski'nin birçok kahramanını bize böylesine tedirgin edici, böylesine hastalık derecesinde garip göstermektedir. Humilie et offense, aşağılanan ve hakarete uğrayanlar, ezilenler, ilk kitaplarından birinin başlığı budur işte ve yapıtı her zaman ve baştan aşağıya aşağılanışın insanı cehennemlik ettiği, alçak gönüllülüğünse kutsallaştırdığı inancıyla doludur. Alyosha Karamazov'un düşünü gördüğü ve bize anlattığı cennet, içinde artık ne aşağılanan ne de hakarete uğrayan insanın kalmadığı bir dünyadır. Romanlarındaki kişiler içinde en garibi ve en tedirgin edicisi olan Ecinlilerdeki korkunç Stavrogin'in ilk bakışta bütün ötekilerden apayrı gözüken şeytansı kişiliğinin açıklamasını ve anahtarını kitaptaki şu birkaç satırda bulacağız. Nikolas Vsevolodovic Stavrogin diye anlatır romanın öteki kişilerinden biri. O sıralar Petersburg'da eğer deyim yerindeyse alaycı bir yaşam sürüyordu. Bu yaşamı nitelemek için başka terim bulamıyorum. Hiçbir şey yapmıyor ve her şeyle alay ediyordu. Ecinliler cilt 1 sayfa 197. Ve yukarıdaki sözler kendisine aktarıldığı zaman Stavrogin'in annesi biraz aşağıda şöyle bağırır. Hayır, benzersizlikten öte bir şey vardı bu yaşamda. Hatta daha da ileri gidip şunu diyeceğim. Kutsal bir şey vardı. Oğlum kendine güvenen bir insandır. Gururu pek erken kırıldı ve buraya sizin pek doğru olarak alaycı diye nitelediğiniz bu yaşamı sürdürmeye geldi. Adı geçen eser sayfa 201. Ve daha ileride, eğer Nikolas'ın yanında diye devam etti Barbara Petrovna biraz tumturaklı bir sesle, eğer Nikolas'ın yanında gene sizin o güzelim deyiminizle Stefan Trofimovic alçak gönüllülüğü içinde büyük, dingin bir Horatio bulunsaydı, bütün varlığını yıkan şu kederli alay şeytanından kendini çoktan kurtarırdı. Kimi zaman aşağılanma yüzünden iyice bozulmuş kişilikleriyle Dostoyevski'nin kahramanlarından kimisi bu aşağılanışın doğurduğu gözden düşmeden, isterse bu gözden düşme pek yıkıcı olsun, bir çeşit zevk, bir çeşit haz duymaktadır. Başıma gelen kötü olaydan, der delikanlının kahramanı, tam korkunç bir gurur kırılmasına uğradığı an. Başıma gelen kötü olaydan ötürü gerçekten sahici bir acı duyuyor muyum acaba? Doğru olup olmadığına yemin edemem. Ta çocukluğumdan beri biri beni iyice aşağıladı, küçük gördü müydü, hemen kendimi küçük düşürülüşümün içine yuvarlamak ve böylece bana hakaret edenin istediğinin bile ötesine geçmek için yenilmez bir arzu uyanıyordu yüreğimde. Ya, beni küçük düşürdünüz demek. Alın öyleyse. Görün bakın, ben daha da küçük düşüreceğim kendimi. Bakın da ağzınız açık kalsın. Delikanlı sayfa 371. Çünkü eğer alçak gönüllülük gururdan vazgeçirmekteyse, aşağılanış tersine gururu kamçılamaktadır. Yeraltından notların yeraltı bölümünün kederli kahramanının anlatısını dinleyelim şimdi de. Bir keresinde gece büyük bir hanın yakınından geçerken pencereden bilardo sopalarıyla dövüşen bilardo oyuncuları gördüm. İçlerinden birini dışarı attılar. Başka bir zaman olsaydı bu iş yüreğimi bulandırırdı. Ama öyle bir ruh durumundaydım ki pencereden atılan adamı kıskandım. Hem de öylesine kıskandım ki hana girip bilardo salonuna daldım. Belki diyordum kendi kendime, belki de beni de pencereden atarlar. Sarhoş değildim ama bakın işte sıkıntı ne durumlara düşürüyor insanı. Ama sonuç sıfır oldu. Gerçekte pencereden atlayacak yetenekte değildim ve kavga etmeden çıkıp gittim. Daha ilk adımda bir subay beni kendime getirdi. Bilardo masasının yanındaydım ve istemeyerek subayın yolunu kapatıyordum. Omuzlarından tuttu ve hiçbir şey demeden, uyarma ve açıklama yapmadan beni kenara çekip geçti ve sanki hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi davrandı. Dayak yemeye katlanabilirdim ama bana hiç önem vermeden kenara itmesini bağışlayamazdım. Hay aksi şeytan, sahici bir kavga için neler vermezdim. Daha dürüst, daha uygun, hani deyim yerindeyse daha görkemli bir kavga için. Bir sinek gibi davranmıştı bana. Subay uzun boyluydu, bense kısa ve cılızdım. Buna karşılık ağız kavgasında pek ustaydım. Tek bir itirazda bulunmam yetecekti, hiç kuşkusuz. Pencereden fırlatılacaktım. Ama düşündüm ve öfke içinde çekip gitmeyi yeğledim. Anlatıyı okumaya devam edersek çok geçmeden bu aşırı kinin artık sevginin biçim değiştirmişi gibi gözüktüğünü fark ederiz. Ondan sonra sokakta sık sık rastladım bu subaya. Çok iyi tanıyordum onu. Onun beni tanıyıp tanımadığını bilmiyorum. Sanırım hayır, bazı ipuçları bunun böyle olduğunu gösteriyordu. Ama ben kin ve öfkeyle bakıyordum ona ve bu iş böylece birkaç yıl sürdü. Kızgınlığım yıldan yıla büyüyordu. İlkin usul usul benim subay hakkında bilgi topladım. Çok zordu bu iş çünkü hiç kimseyi tanımıyordum. Ama bir gün tıpkı tasmam onun elindeymiş gibi peşinden giderken biri onu adıyla çağırdı. Böylece adını öğrendim. Bir başka sefer oturduğu yere kadar izledim ve nerede, kaçıncı katta, yalnız mı, birileriyle mi kaldığını öğrenmek için kapıcıya 10 kapik verdim. Kısacası bir kapıcıdan öğrenilecek her şeyi öğrendim. Bir sabah o güne dek hiçbir şey yazmamış olmama karşın bir öykü yazıp bu subayın kişiliğini gülünçleştirerek anlatmak geldi içimden. Zevk duyarak yazdım öyküyü. Eleştiriyor, hatta kötülüyordum. İlk bakışta tanınmasın diye subayın adını değiştirdim ama sonra iyice düşünüp bunu da düzelttim ve öyküyü Yurt Yıllıkları dergisine gönderdim. Ama o sıralar eleştiri moda değildi, öykümü basmadılar. Subaya duyduğum öfke arttı. Kimi zaman hırsımdan boğuluyordum. En sonunda onu kışkırtmaya karar verdim. Benden özür dilemesini rica eden sevimli, çekici bir mektup yazdım ona. Ama eğer buna yanaşmazsa düello edeceğimi açıkça belirten telkinlerde bulundum. Mektup öyle yazılmıştı ki subay iyi yürekli, iyi yetişmiş insandan azıcık anlıyorsa hiç kuşkusuz evime gelip boynuma atılacak ve bana dostluğunu sunacaktı. Ve ne kadar iyi olacaktı, ne kadar güzel yaşayacaktık bir arada, ne kadar. Yer altından notlar sayfa 74 ve 75. 8. ayrımın sonu sayfa 76.